Üçüncü ayrım. Sayfa 59. Bir kelebek doğuyor. Hani bir hikaye vardır, anlatılır. Adamın biri evinin bir köşesinde kozasından yani krizalitinden çıkmaya çalışan bir kelebek görür. Zayıf, çelimsiz, ıslak ve titret kelebekçiye pek bir acıdığından "Böyle hötük gibi durmayayım, şuncağıza yardım edeyim." diyerek her biri lahana dolması kadar iri ve etli parmaklarını, pis, kirli tırnaklarını kozanın incecik çatlaklarına sokup açar ve kelebeği güya oradan çıkartarak yardım eder. Fakat netice hiç de beklediği gibi olmaz. Biçare kelebek, adamın hayal ettiği gibi pır diye uçup gideceğine adeta avucuna yapışır kalır. Adam şaşkın ve üzgün bir şekilde kelebeğe doğru yaklaşır ve neler olduğunu anlamaya çabalar. Bu sırada kelebekten minnacık bir ses gelir. Geç kaldım değil mi? Geç kaldım. Biliyorum sevgili dostum, geç kaldım. Bana geç kaldığımı söylemeye çabalıyorsun. Dur, kendini yorma boşuna. Anladım ben onu. Ah, o maç uzatmalara kalmasaydı belki de çok daha önce seni fark edecektim. Ama maç uzatmalara kaldı. Bir de bana tekmek attılar, dizim şişti, dizime soğuk bastırdım falan. Yorma kendini, yorma. Geç kaldım, geç kaldım, yetişemedim. Benim yüzümden. Hakem faul de vermedi, cibilliyetsiz. Tamam ama yeter artık. Beni de üzüyorsun bak. Ne yapalım, hayat böyle. Vadem bu kadarmış be gülüm. Senin için maç başlamadan bitti. Ama zaten siz kelebeklerin öyle çok uzun bir ömrü yoktur. Yani söylemesi ayıp. Işıklar içinde yat. Hadi kapat gözlerini. Tamam, geç kaldım, tamam. Eğer geç. Geri zekalı. Sessiz olun. Kozasından çıkmaya çalışan bir kelebek gördüğünüzde sakın "Koşayım, yardım edeyim." diye parmağınızı bu işe sokmaya kalkmayın. Sadece seyredin. Nazar edin yani. Dikkatlice bakın. Yeryüzünde yaşanan en acayip olaylardan birine, bir kelebeğin doğum anına şahitlik edin. Bir mucizeye tanık olun. Çünkü kelebek denen o muhteşem yaratığı, annesinin karnında, sonra minnacık bir yumurtanın içinde, sonra bir tırtıl elbisesinde bırakmayan, yumurtadan çıktığı günden beri halden hale evirip çeviren ve sonunda onun için hallerin en güzeline kavuşturan Allah, kozasının içinde de bırakmaz. Dışarıya çıkartır. İncecik toz kanatlarına, çiçekten çiçeğe uçacak kuvveti yine o verir. Eğer aklınıza gelir, dilinizle dönerse, bu olağanüstü hadiseye sizin gibi şahitlik eden meleklerin korosuna katılıp, Allah'ım deyiverir. Sen her şeyi halden hale çeviriyorsun ya, benim halimi de hallerin en güzeline çevir. Bir kelebek doğuyor. Pupa evresinin sonuna doğru o krizalitin kalın kabuğu iyice incelmiş olur. Ona yakından bakma imkanı bulabilenler, parantez içinde kesinlikle el sürmeden, şeffaflaşmış kabuğun hemen altında kelebeğin renkli kanatlarını bile görebilirler. Gerçekten de o ince kabuğu yırtıverirseniz kelebek hemen uçup gidecek gibidir. Ancak Allah'ın tabiatında işler böyle aceleye gelmez. Fakat geç de kalmaz. Her şeyin kararlaştırılmış bir zamanı vardır çünkü. Bazıları için bu kararlaştırılmış zaman birkaç haftayken, bazıları için neredeyse birkaç mevsimdir. Sonbaharda pupa evresine giren bazı kelebekler, oradan ancak bahar gelip havalar ısındığında bir kelebek olarak çıkarlar. Doğum zamanı geldiğinde zaten kabuğu iyice incelmiş olan krizalit yırtılıverir. En son gökyüzüne baktığında tombul ve çirkin bir tırtıl olan kelebek, öyle acele etmeden usulca bu yırtıktan dışarıya bir kelebeğe yakışacak nezaketle ama elbette heyecanlı süzülür. Fakat dışarıya ilk çıktığında kanatları büzüşmüş naylon poşet gibidir. Üstelik ıslaktır. Kabuktan iyice kurtulup birkaç adım atan kelebeğin vücudu şişkindir. Çünkü sıvı ile doludur. Bu sıvı kanatlara doğru pompalanmaya başlar. Böylece kanatlar yavaş yavaş açılır ve gerilerek düzelir. Bir süre sonra bizim bildiğimiz kelebek kanadı şeklini alır. Fakat şimdi de kanatların kuruması gerekmektedir. Kelebekçik 1-2 saat kadar da kanatlarının kurumasını bekler. Tabii bu süre kelebeğin kanatlarının genişliğine, bazıları çok büyük olabiliyor ve havanın sıcaklığına göre değişir. Kelebeğin bizzat kendisinden 8 milyon kilometre ötede dev bir ateş topundan gelen ama dünyanın yüzeyindeki her bir şeyle birlikte kelebeğin kanatlarını da değip dokunmadan önce atmosferin kat kat tül ve perdeler gibi tabakalarından geçirilip yumuşatılan ılık ışıklar o incecik narin ve nazik toz kanatlarını kurutur. Oysa ne güneşin kelebekten haberi vardır ne de kelebeğin güneşten. Ancak güneşin ışıkları altında kanatlarını kurutan bir kelebek gören herkes, yeryüzünde bir kelebek yaratmak için gökyüzünde bir yıldız yaratmak lazım geldiğini anlayabilir. Daha doğrusu kelebekleri kim yarattıysa güneşi de onun yarattığını. Kitapta kelebeğin hayatı resmedilmiştir. Bir kelebeğin bütün hayatını gösteren bu çizim, buraya kadar anlattığım her şeyin bir özeti gibi. Yetişkin bir kelebeğin bir yaprağın üzerine kondurduğu minicik bir yumurta, o yumurtadan çıkan obur bir larva ya da obur bir tırtıl, tırtılın içinde uykuya yattığı krizalit ve krizalitin içinden çıkan erişkin kelebek. Ne macera ama. Kelebek etkisi. Jackson Pollock, Ayyaş'ın önde gideni, törenlerde bayram tutanıydı. Gençliğinde ressam olmaya heves etmişti. Ancak pek kabiliyetli olduğu söylenemezdi. Buna rağmen 20. yüzyılın en önemli ressamlarından biri olmayı becerdi. Nasıl mı? Doğru düzgün bir şeyler çiziktiremeyeceğini anlayınca yere çarşaf çarşaf tuvaller serdi. Badana fırçası gibi iri fırçaları boya kutularına batırdı, çıkardı. Sonra tuvallerin üzerine savurdu, sıçrattı. Damlata damlata bir baştan ötekine gitti geldi. Renkleri birbirine böylece kattı karıştırdı. Bir güzel sıvıdı. Peki sonra ne oldu? 1948 yılında yaptığı ve 5 numara adını verdiği bir tablosu, 2006 yılında Meksikalı bir sanatsever tarafından 165 milyon dolara satın alındı. Tabi bu Meksikalı'nın sadece bir sanatsever değil, aynı zamanda bir milyarder olduğunu söylememe gerek yok. Jackson Pollock ile ilgili yaptığım bir araştırma sırasında tıpkı onun gibi resimler yapmamızı imkan sağlayan bir site buldum. Parantez içinde http://www.jacksonpollock.org. Hatta bir tane yaptım bile. Bakınız aşağıda. Eğer beğendiyseniz fiyatta anlaşabiliriz. Bir kolaylık gösteririm ben size. Nasıl? Güzel değil mi? Ama Meksikalı'nın bununla ilgileneceğini pek zannetmiyorum. Ne de olsa adamın elinde orijinal bir Jackson Pollock var. Ama Murat Ülker'i bir deneyeceğim. Birkaç kutu kovret karşılığında bu müthiş sanat eserimi kendisine rahat rahat okuturum zannediyorum. Bu arada siz sormadan ben söyleyeyim. Resmime Al Beni ismini verdim. Aslına bakarsanız benim Jackson Pollock ile bir alıp veremediğim yok. Yaptığı tablolara bu kadar para bayılmalarına bir anlam veremesem de pek çok soyut eksperyonist, parantez içinde özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası, ressam içinde onun eserleri çok çok daha yüzüne bakılır şeylerdir bana göre. Bunlardan hangisini evinin duvarına asarsın diye sorsalar, Mark Rothko, James Brooks, hatta Franz Kline, hele de o korkunç kadın portrelerinin sahibi Willem de Kooning'i değil, parantez içinde evlerden ırak, boş çerçeve alırım daha iyi. Parantez kapandı. Kesinlikle Pollock'u seçerdim. O hiç değilse aslında muhtemelen sarhoşluktan kaynaklanan bir sakarlık sonunda keşfettiği damlatma tekniği ile yaptığı tablolara, karanlıkta sarımsak yiyen adamın yalnızlığını paylaşan umutsuz karısı gibi afilli isimler uydurup kimseye kakalamıyor. İlle bir isim vermesi gerekiyorsa, oradaki 4 numaraydı, bu da 5 numara olsun diyerek işin içinden sıyrılıyordu. İster beğenin, ister beğenmeyin. İster saçma bulun, İsterseniz benim de param olsa gözümü kırpmadan bastırır parayı alırım bir Pollock deyin. İster Nobeş'in muhteşem bir sanat şaheseri olduğunu söyleyin. İsterseniz ne sanatı kardeşim? Adam boyaları katmış karıştırmış, birbirine sürmüş, sürüştürmüş, sıvamış deyin. Tabii bunu Meksikalı'nın yanında söylemeseniz iyi olur. Ağrına gider adamın. İster alay edin, ister ciddiye alın. Bir Pollock tablosunun karşısına geçip her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama bu tablo bir takım renklerin, desenlerin, lekelerin, şekillerin kendi kendine tesadüfen bir araya gelmesi. Ama bir takım renklerin, desenlerin, lekelerin, şekillerin kendi kendine tesadüfen bir araya gelmemesinden oluşmuş diyemezsiniz. Pollock'u yok sayamazsınız. Onun adını anmadan bu tablolardan bahsedemezsiniz. O tablolardaki her bir boya lekesinin onun elinden çıktığını görmezden gelemezsiniz. Eğer ortalarda bir yerlerde kırmızı bir takım desenler varsa, bu rengi Pollock'un bile isteye tercih ettiğini, bütün öteki renkler içinde kırmızı olanını seçtiğini kabul etmelisiniz. Pollock'un o desenleri yapmak için fırçasını renk renk boya kutularına daldırdığına ve dilediği yerlere dilediği gibi savurduğuna da görür gibi inanmalısınız. Çok mu basit bir şey söyledim? Hayır efendim. Hiç de basit bir şey söylemedim. Daha 2 gün önce kelebeklerle ilgili bir belgesel seyrediyordum. Dünyaca ünlü bir kelebek uzmanı, muhteşem bir Urania ripheus'un olağanüstü güzel ve kusursuz simetrik kanatlarındaki renkleri göstererek, milyonlarca yıl süren evrim süreci sonunda doğa, Madagaskar'da yaşayan bu kelebeklere işte böyle muhteşem renk ve desenlerle süslü kanatlar verdi, dedi. Doğa kimdir biliyor musunuz? Doğa hiç kimsedir. Kelebek etkisi. Merhaba dünyaca meşhur kelebek uzmanı. Ne kadar güzel bir kelebek bu, öyle değil mi? Aa, evet. Aslında bütün kelebekler güzeldir. Ama Urania ripheus'lar gerçekten olağanüstüdür. Şu renklere, şu desenlere, hele şu kanatlardaki simetriye bakar mısınız? Nefes kesici gerçekten. Doğanın bir mucizesi bu. Doğa mı dedin sen? Utique natura. Ha? Elbette doğa. Ben bilim adamıyım ya. O yüzden Latincesini söyledim sana. Ha, çaktım ben köfteyi. Böyle daha havalı oluyor değil mi? Bilimsel. Yani. Fakat aklıma bir şey takıldı benim. Şimdi bu kelebeklerin bu harika kanatları doğa tarafından mı şey yapılmış? Naturae miraculum. Yine Latince değil mi? Ben bir bili... Anladım, anladım, tamam. Peki ya kelebeğin geri kalan kısmı? Geri kalan kısmı Çin'den mi geliyor? Made in China, ha? Espri anlayışınıza hayranım. Tarık Uslu'ydu değil mi? Evet. Bu kelebek olduğu gibi doğanın bir sanat eseridir. İlginç. Ya öteki böcekler? Onlar da öyle. Kuşlar, memeliler, balıklar? Hepsi. Ağaçlar, ormanlar, çayırlar, çimenler? Elbette, hep doğanın eseri. Dağlar, nehirler, denizler? Ne dememi istiyorsunuz? Bunlar hep doğanın var ettiği şeyler elbette. İnsanlar peki? İnsanlar. İnsanlar doğanın en büyük eseri. Kelebeklerin kanatları, bütün öteki börtü böcekler, memeliler, balıklar, kuşlar, ağaçlar, ormanlar, nehirler, dağlar, gökyüzü, bulutlar, kar, yağmur, çamur, insan, hepsini doğa yaptı etti, öyle mi? Öyle. Ama bütün bunlar zaten doğanın kendisi değil mi? Ha? Bütün bu saydıkların zaten doğanın bizzat kendisi değil mi? Öyle. O zaman aslında doğa diye birisi yok. Ne? Nasıl yani? Sayın Bay dünyaca meşhur kelebek uzmanı. Sana kelebeklerin kanatlarını soruyorum. Doğa diyorsun. Kelebeği olduğu gibi soruyorum. Onu da doğa yaptı diyorsun. Diğer böcekleri, kuşları, balıkları, memelileri soruyorum. Hepsini doğa yaptı. Bunlar hep doğanın birer mucizesi diyorsun. Ağaçları, çiçekleri, meyveleri soruyorum. Doğa. Dağları, denizleri, nehirleri soruyorum. Yine doğa. Tamam ama doğa zaten bütün bu saydıklarımızın toplamı değil mi? Acaba siz doğa, doğa, doğa, tabiat, tabiat ana derken bunların dışında bambaşka bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Hayır, yani şey, Yo. Öyleyse kelebeğin kanadı doğanın mucizesi derken doğa aslında hiç kimse öyle mi? Ha? Yani kelebeğin kanatları doğanın mucizesi demek aslında onları kimse yaratmamış yahut yapmamış. Kendi kendine olmuşlar demek, öyle mi? Kendi kendine. Evet, kendi kendine. Yani bir zamanlar yoktu ama zaman içinde kendi kendine oldu. Öyle mi? Öyle. Bu her şey için geçerli. Bütün bu kainat için. Milyarlarca, milyarlarca ve milyarlarca. Dur, dur, dur. Her şeyin kendi kendine olduğunu mu söylüyorsun sen şimdi yani? Evet. Teknik olarak öyle. Yani bütün bunlar bir zamanlar yoktu. Kelebeklerin kanatları yoktu. Bu renkler, bu desenler yoktu. Kakalaklar, yusufçuklar, karıncalar, arılar yoktu. İnekler, koyunlar, filler, gergedanlar, hipopotamlar, aslanlar, kaplanlar yoktu. Ağaçlar, ormanlar, çimenler, çiçekler yoktu. Nehirler, denizler yoktu. Gökyüzü yoktu. Dünya yoktu. Yıldızlar yoktu. Galaksiler, gezegenler, nebulalar yoktu. Hatta hücreler, protein molekülleri, atomlar, nötronlar, protonlar, elektronlar, fotonlar yoktu ve kendi kendilerine oldular. Öyle mi? Öyle. Peki hiç düşündün mü? Kendi yok olan bir şey kendi kendine nasıl var olabildi? Ha? Kendi olmayan bir şey. Yani ortada kendisi bile yokken kendi kendini nasıl yapabilir? Bak ben işin bu kısmını hiç düşünmedim. Ama düşünmeliydin. Bir Uraniyeli Peus'un kanadı için gerine gerine doğanın bir mucizesi demeden önce bunu düşünmeliydin. Bir kelebeğin kanadından çıkıp buralara kadar nasıl geldik? Hiç anlamıyorum doğrusu. İşte buna kelebek etkisi diyorlar. Kelebek etkisi, evet, bunu duymuştum. Hocam acıktın mı? Efendim? Acıktın mı dedim. Aa, evet biraz sanki. Öyleyse gel sana bir chicken translate ısmarlayayım da karnını doyur. Belki o zaman kafan daha iyi çalışır ha? Chicken translate. Kusura bakma, aradım ama Latincesini bulamadım Google'dan. Tabii. İkinci Dünya Savaşı sonrası Soyut Ekspresyonist ressamların en büyüğü. Şimdi bir Jackson Pollock tablosuna baksan da desen ki bu böyle kendi kendine oldu falan. Seni var ya dayak manyağı yaparlar Meksika'da. Hu? Gazoz mu, ayran mı? Üçüncü ayrım sonu. Sayfa 81.